Ayrım 10. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 117. Kaynaklarına bak, yazanı anla. Lobi belgesinin son paragrafı bu belgenin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Adnan Akfırat tarafından yazıldığını yalanlıyor. Belgenin yazarları lobi metnini hazırlarken örnek aldıkları örgütlenmeleri şöyle sıralıyor. Masonik Bilderberg Örgütü, Alman Nazi Örgütlenişi, İngiliz istihbaratının örtülü örgütlenme modelleri, bazı Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütlenişleri, Doğu kaynaklı bazı istihbarat ve siyasal örgütlenmeleri. Bu kaynaklarla birlikte anılmak bile nefretle reddedeceğimiz bir iftiradır. Bu belgenin Doğu Perinçek ve Adnan Akfırat tarafından hazırlandığını ileri sürmek, bu davanın bir tertip olduğunu tek başına ortaya koymaya yeter. Örgüt 2001'de dağıldı mı? Savcılığın şu soruya yanıt vermesi gerek. Ergenekon dokümanı denilen belgelerin hepsi neden 1999 ve 2000 yılında imal edilmiş? Neden Tuncay Güney ABD'ye kaçtıktan sonra Ergenekon belgesi yok? Örgüt 2001 yılında kendini dağıtmış mı? Kendini dağıttıysa bu yargılama neden 2008 yılında yapılıyor? Yoksa tertibi kuranlar Tuncay Güney'i ABD'ye kaçırdıktan sonra belge dağıtacak yeni bir eleman bulamadılar mı? Fabrikatör belgesi. Savcılar mahkemeye sundukları 31.3.2009 tarihli yazıda fabrikatör belgesini hukuki sonuca bağlamadıklarını ve hukuki değerlendirmeye almadıklarını belirtiyorlar. Oysa bu belge iddianamenin hukuki değerlendirmeler bölümünde yer almadığı halde savcılar tarafından dizginlenemeyen bir iştahla okundu. Böylece iddianameyi okuyanlar psikolojik savaş görevlerini ele vermiş oldular. Fabrikatör belgesinin kapağındaki yayın tarihi bu belgenin kaynağında ele veriyor. 23 Şubat 2000. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun 3 gün önce bir bildiri yayımlayarak İşçi Partisi ve Aydınlık Dergisi'ne karşı MİT olarak mücadele edeceklerini ilan etmiş. Bakınız Milliyet, Hürriyet, Sabah ve diğer gazeteler. 21 Şubat 2000. MİT tarihinde bir siyasal partiye ve bir yayın organına kamuoyu önünde bildiriyle savaş ilan edilmesinin ikinci bir örneği yok. İlan edilen bu mücadele için üretilen kılavuz işte bu fabrikatör belgesidir. 3 gün içinde hazırlatılıyor ve dağıtılıyor. 2000 yılından bu yana Doğu Perinçek'e karşı yürütülen psikolojik savaş temalarını inceleyiniz, gizli tanık ifadelerine bakınız, hepsi sözcüğü sözcüğüne bu fabrikatör belgesindendir. Fabrikatör belgesi bizim savunma kanıtımızdır. Bu belge iddianameye göre sözde Ergenekon örgütünün belgesi olduğuna göre örgütün Doğu Perinçek'e düşman olduğunu kanıtlamaktadır. Fabrikatör belgesi Mehmet Eymür'ün Doğu Perinçek'e karşı yazdığı analiz kitabının bir bölümünden alınmıştır. Bakınız Mehmet Eymür, Analiz 3. basım Mayıs 2005 sayfa 143 ve diğerleri. Fabrikatör belgesinin bazı bölümleri ise Mehmet Eymür'ün yine Doğu Perinçek'e karşı yazdığı Sentez adlı psikolojik savaş kitabından alınmadı. Bakınız Mehmet Eymür Sentez Milenyum Yayınları Ocak 2006 sayfa 229-276. Doğu Perinçek'in önder kadrosu içinde yer aldığı bir örgütün Doğu Perinçek'i her tür yalan ve iftirayla suçlayan fabrikatör diye hedef alan bir belge yayınlamayacağı açıktır. Fabrikatör belgesi Doğu Perinçek'in sözde Ergenekon terör örgütü suçlamasıyla ilgisi olmadığını kanıtlamaktadır. Fabrikatör belgesindeki iftiralar yargı konusu olmuş ve Mehmet Eymür Doğu Perinçek'e, Ferit İlsever'e, İşçi Partisi'ne ve Aydınlık Dergisi'ne 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 07-10-2008 tarih, E-2007-11268, K-2008-11363 sayılı bozma kararı ve İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 04-06-2009 tarih, 2009'da 98 esas, 2009'da 135 sayılı kararıyla. Sözde Ergenekon Örgütü'nün dergi Ulusal Medya 2001 Cumhuriyet Belgeleri Doğu Perinçe'ye ve İlhan Selçuk'a düşman. Dergi 22 Temmuz 2000 Ulusal Medya 2001 tarihsiz. Cumhuriyet Gazetesi reorganizasyon çalışması tarihsiz. Bu belgeler sözde Ergenekon örgütünün belgeleridir diye dava dosyasına konmuş. İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Ferit İlsever, hatta emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu bu belgelerle suçlanıyor. İddianame sayfa 154, 351 ve diğer yerlerde. Bu üç belgede göze çarpanları dört maddede özetleyebiliriz. 1. Doğu Perinçek'e ve İlhan Selçuk'a karşı düşmanlık. 2. Ulusal Kanal, Aydınlık ve Cumhuriyet gazetelerine düşmanlık. 3. Cumhuriyeti ele geçirme hedefi. 4. Ulusal Kanal'a operasyon. Veli Küçük Doğu Perinçek'in elinden Ulusal TV'yi alın talimatı veriyor. Yine Cumhuriyet gazetesine o zamanki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun emriyle operasyon hazırlanıyor. İddianame sayfa 157-161, Tuncay Güney'le mülakat sayfa 55 ve diğerleri. Görüldüğü gibi İlhan Selçuk ve Doğu Perinçek 2000 ve 2001 yılında sözde Ergenekon örgütünün hedef aldığı kişiler. Aynı iddianameye göre İlhan Selçuk ve Doğu Perinçek sözde örgütün yayın ve tasarım bölümünü yönetiyorlar. Oysa sözde örgütün yayınları yayın bölümü liderlerinin kuyusunu kazıyor. İddianameye göre Ulusal Kanal ve Cumhuriyet gizli Ergenekon örgütünün organlarıdır. Sözde örgüt kendi ellerindeki yayın organlarını ele geçirmek peşinde. Kendi elindeki yayın organlarına operasyonlar planlıyor. İddianame ancak temel dayanağı Tuncay Güney kadar ciddidir. Ancak Tuncay Güney kadar dürüst ve tutarlıdır. Tuncay Güney'in samimiyeti ve güvenirliği, iddianameyi yazanların samimiyet ve güvenirliği için biricik kanıt ve kaynaktır. Analiz İşçi Partisi'nin Türk ve Kürt'ü birlikte örgütleme tasarımı da Doğu Perinçek'i düşman görüyor. Sözde Ergenekon örgütünün bu belgesi 7 Nisan 2000 tarihini taşıyor ve İşçi Partisi'ne ve Doğu Perinçek'e düşmanlık sergiliyor. İşçi Partisi'nin Türk ve Kürt'ü birlikte örgütleme tasarımı Teori dergisinde yayımlanmıştır. Bu yayını inceleyen sözde Ergenekon örgütü öfkelenmiş ve İşçi Partisi'ne karşı saldırıya geçmiş. Sözde Ergenekon belgesi İşçi Partisi'ni ve Doğu Perinçek'i Atatürk ve Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne tuzak kurmakla suçluyor. Sayfa 22, dosya sayfa 268. Masonik Bilderberg Çetesi. Bu belge İstanbul'da evimde bulunmuştur. Belgenin üzerinde veya içeriğinde herhangi bir terör örgütüne ait olduğuna dair herhangi bir kayıt yoktur. Kaldı ki arşivimde ve kitaplığımda bütün terör örgütleriyle ilgili yüzlerce belge ve araştırma vardır. Ben Türkiye'nin bilgiye en çok önem veren ve teröre karşı mücadele eden en donanımlı, en kararlı partisinin başkanıyım. Masonik Bilderberg Çetesi belgesini Aydınlık Ulusal Kanal Arşivinden Mafyokrasi adlı kitabımı yazarken aldım. Yalnız bu belgeyi değil, emperyalizmin mafyalaşmasına ilişkin çok sayıda kitap ve belgeyi arkadaşlarım bana verdiler. Kitabımı bunları inceleyerek yazdım. Mafyokrasi kitabımı mahkemenize sunuyorum. Mafyokrasi kitabının kapağı. Ergenekon belgeleri üzerine toplu değerlendirme. 1. Üzerinde Ergenekon belgesi olduğu yazılı herhangi bir belge, Doğu Perinçek'in cezai sorumluluğu kapsamındaki bir yerde bulunmamıştır. Perinçek'in evinde, genel merkezdeki çalışma salonlarında ve İstanbul il merkezindeki çalışma salonlarında bulunan Ergenekon belgesi yoktur. Arama tutanakları ortadadır. 2. Sözde Ergenekon belgelerinin felsefesi, programı, amaçları, stratejisi, taktik ve üslubu, İşçi Partisi'nin felsefe, amaç ve stratejisine cepheden karşıdır. Yazım tarzı ve üslubu Doğu Perinçek'in tarz ve üslubuyla en küçük benzerlik taşımamaktadır. 3. Ergenekon belgelerini yazanların hedef aldıkları baş düşman İşçi Partisi'dir ve Doğu Perinçek'tir. 4. Bütün bu nedenlerle Ergenekon belgeleri Doğu Perinçek'in bu örgütle ilişkisinin ancak karşıtlık, düşmanlık kavramlarıyla açıklanabileceğini kanıtlamaktadır. Ergenekon belgeleri Doğu Perinçek'e düşmandır. Doğu Perinçek ismi ne olursa olsun o örgüte karşı 40 yıldan beri mücadele etmektedir. 5 kez o örgütün hapishanelerinde yatmıştır. İşkencelerinden geçmiştir. Doğu Perinçek'in hayatı o örgütle boğuşmakla, savaşmakla özetlenebilir. 5. Bugün Doğu Perinçek Gladio'ya iki kat düşmandır. Birincisi Gladio 60 yıldır Kemalist devrimi yıktığı için. İkincisi, eğer adını Ergenekon dedilerse bir de bu tarihi kavramı kirletmeye kalktığı için. 4. İşçi Partisi Merkez Organları kararları ve faaliyeti. Bu mahkemede İşçi Partisi kapatma davası görülüyor. Ergenekon iddianamesinin biz İşçi Partisi yöneticilerine yönelttiği suçlamanın birinci ve temel kanıtı Tuncay Güney'in mülakatı ve belgeleridir. Bunun dışındaki bütün kanıtlar İşçi Partisi'nin programları, kararları, açıklamaları ve faaliyetidir. Esasen Tuncay Güney'in mülakatındaki suçlamalarda İşçi Partisi'nin merkez organlarından biri olan genel başkanın ve diğer merkez organlarının kararları ve faaliyetidir. Bu nedenle savcı Zekeriya Öz, ATV televizyonuna Ergenekon soruşturmasının merkezinde İşçi Partisi var demiştir ve bu tarihi itiraf ATV ekranlarından yayımlanmıştır. ATV Ana Haber 23 Temmuz 2008. Bu haber bülteni talebimiz üzerine ATV'den getirtilerek dosyaya konmuştur. Ayrıca savunmamızı yaparken heyetinize görüntülü olarak sunmuş bulunuyorum. Görüntülü tutanaklar da kayıtlıdır. Savcılar bu davayla şahıslarımızın ötesinde İşçi Partisi'nin hedef aldıklarını her fırsatta ortaya koyuyorlar. Savcılığın 22-2009 günü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak 1998 yılında İşçi Partisi Genel Merkezi il ve ilçe örgütlerinde düzenlenen operasyonda elde edilen bütün verilerin gönderilmesini istemiştir. Oysa o operasyon sonucu İşçi Partisi Genel Başkanı ve bir kısım yönetici yargılanmış ve Ankara 1 nolu DGM kararıyla aklanmışlardır. E 1999'a 124, K 1999'a 202, 20 12 1999. Aklama kararı mahkemenizin uygulamasıyla getirilmiş ve dava dosyasına konmuştur. Savcılar ne kanun tanıyor ne de mahkeme kararı. Bu davada sözde Ergenekon örgütünün esası olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve İşçi Partisi yargılanmaktadır. Kapatma nedenleriyle örtüşen suçlamaların değerlendirilmesi öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin yetkisindedir. O nedenle bekletici ön mesele olarak kabul edilmesi hukuki zorunluluktur. İşçi Partisi'nin genel başkanı dahil organlarının karar ve faaliyetinin TCK 312, 313, 314 maddelerinde belirtilen silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, hükümeti zorla iskata teşebbüs, hükümete karşı silahlı isyana tahrik tanımlarına uyduğuna karar vermek yalnız ve yalnız Anayasa Mahkemesi'nin yetkisindedir. Çünkü bu fiiller aynı zamanda parti kapatma nedenidir. Parti Genel Başkanı Siyasi Partiler Kanunu'na göre partinin merkez organı olduğu için bu fiillerin varlığı Genel Başkan'ın bireysel eylemleri olsa dahi partiyi bağlar ve kapatmayı gerektirir. Kaldı ki iddianame İşçi Partisi'nin sözde Ergenekon örgütünün güdümünde faaliyet yürüttüğünü olur olmaz her yerde ifade etmektedir. Dahası iddianame İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eylemleri yanında İşçi Partisi'nin programlarını, merkez organ kararlarını, merkez organ faaliyetinde suç olarak görmektedir. Burada görülen dava İşçi Partisi'ni kapatma davasıdır. Ancak görevli olmayan bir savcılık tarafından açılmış Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevi çiğnenmiştir. ve İşçi Partisi davası görevli olmayan bir ceza mahkemesinde görülmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin görevine el konmuştur. Bu görüşler bir tez değildir, biricik hukuki uygulamadır. Siyasal partiler kanunumuzun kaynak ülkesi Federal Almanya'dır. Federal Almanya, Anayasa Mahkemesi kararlarını sunuyorum. Türkiye'de de Yargıtay 9. Ceza Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve Başsavcılığı bu hukuki sonucu içtihatlarla belirlemiştir. Bu kararları da sunuyorum. Konunun Türkiye'de kitabını yazan tek hukukçuyum. 40 yıl önce yazdığım ve yargı uygulamasını izleyerek sürekli geliştirdiğim Anayasa ve Partiler Rejimi adlı kitabımın 4. basımını sunuyorum. Bu kitabım Anayasa Mahkemesi kararlarında ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamelerinde ve esas hakkında görüşlerinde kaynak olarak değerlendirilmiştir ve hukuk öğretisinde de temel kitap olarak kabul görmüştür. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya, Profesör Doktor Tahsin Bekir Balta, Profesör Doktor Münci Kapani, Profesör Doktor Bahri Savcı, Profesör Doktor Bülent Nuri Esen gibi kaybettiğimiz anayasa hukuku otoriteleri yanında yaşayan hukuk bilginleri de bu değerlendirmeleri yazmış ve ifade etmişlerdir. Anayasa ve Partiler Rejimi kitabı kapağı. Konuyu avukatım Sayın Mehmet Cengiz ayrıntılı olarak açıkladığı için burada zamanınızı almıyorum. Ancak şu hususu vurgulamama izin veriniz. Bu konu ceza yargısının önüne 10 yılda bir gelir. Ceza yargıçlarının binde biri bile bu konuyla karşı karşıya gelmezler. O nedenle ilk bakışta isabetli sonuca varılmaması olağandır. Bilim adamlarımız için de aynı husus geçerlidir. Yanlış kararı düzeltmek erdemdir. Sizlerin erdemli yargıçlar olduğunuz kanısındayım. Bu özel olayda anayasa yargısı ile ceza yargısı arasındaki ilişkiyi baş aşağı çevirmeyelim. Anayasa yargısının alanına girmeyelim. Bütün kanıtlar ve dosya yetkili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti zorla ıskata teşebbüs, hükümete karşı silahlı isyanı, tahrik suçları aynı zamanda parti kapatma nedeni olduğu için anayasa yargısını beklemek durumundayız. Mahkemeniz beklemez, hüküm verirse anayasa mahkemesine talimat veren duruma düşer. Bu ağır bir hukuk cinayeti olur. O nedenle parti kapatma nedenleriyle örtüşen fiillerle ilgili kovuşturmayı bekletici ön mesele olarak kabul ederek karara bağlamanızı saygıyla arz ederim. Buna rağmen siz karar verene kadar bu yargılamayı aynı zamanda milletimize bir hesap verme düzlemi sayıyorum ve anayasa yargısı yetkisine giren suçlamalara cevap vermeyi sürdürüyorum. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun devletin yeniden yapılanması üzerine kararı. İddianame İşçi Partisi Başkanlık Kurulu kararını Ergenekon terör örgütünün belgesi sayarak anayasal yargı alanına tecavüz etmiştir. Bu tecavüz kovuşturma aşamasında da devam ediyor. Belgeyle ilgili değerlendirmeyi yukarıda sunduk. İşçi Partisi Genel Başkanı'nı kuşatma nereden ve nasıl yarılır açıklaması. İşçi Partisi Genel Başkanı olarak parti merkez organı sıfatıyla bu açıklamayı 16 Kasım 2003 günü kamuoyuna sundum. İddianame sayfa 72, 92 ve diğer yerlerde. Aydınlık dergisinde tam metni, diğer basın organlarında özeti yayımlandı. Konferanslarda sık sık şemalarla tekrar tekrar ilan ettim. Mafyokrasi adlı kitabımın sonuç bölümünü aynen koydum. Bütün devlet yöneticilerine gönderdim. 5 yıldır ilan ediyoruz parti olarak. Hiçbir savcılık soruşturma açmadı ve hiçbir yargı makamına şikayet veya suç duyurusu olmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mafyokrasi başlıklı kitabım hakkında ve kuşatma nereden ve nasıl yarılır başlıklı açıklamamı yayımlayan Aydınlık Dergisi hakkında soruşturma açılmadığını mahkemenize bildirmiş bulunuyor. 27.2.2009 tarih 2009'a 60 muhtelif sayılı yazı. Sayı 2009'a 60 muhtelif. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na. CMK 250 madde ile yetkili. İlgi 02.02.2009 tarih 2008'e 209 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen sanık Doğu Perinçek'in kaleme aldığı Mafyokrasi isimli kitabın yayınlandığı kaynak yayınlarının yönetim yeri adresi Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde bulunduğundan yazınız örneği bu kitapla ilgili hususlardaki araştırmanın yapılması ve sonucunun doğrudan mahkemenize bildirilmesi için Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Kayıtlarımızın tetkikinde Doğu Perinçek hakkında kuşatma nereden ve nasıl yarılır başlıklı açıklama ile ilgili olarak soruşturma açılmadığı tespit edilmiş ise de kamuoyuna 16 Kasım 2003 tarihi günü açıklanan bu yazının hangi tarihteki Aydınlık Dergisi'nde yayınlandığı konusunda bilgi verildiği takdirde yeniden araştırma yapılacaktır. Bilgilerinize rica olunur. 27.02.2009 Nurten Altınok, İstanbul Cumhuriyet Savcısı. İşçi Partisi'nin milli hükümet amacı ve milli kuvvetlerin birliği siyaseti. İşçi Partisi'nin programında amaçlanan milli hükümet hedefi ve programı ve milli kuvvetleri birleştirme siyaseti iddianamede suç olarak nitelenmiştir. İddianamenin birçok yerinde. Parti tüzük program ve siyasetlerinin hukuka aykırılığı konusu anayasal yargının kapsamındadır. Ayrıca bu amaç ve siyasetlerimiz yüzlerce kez yayımlanmıştır ve hiçbir soruşturma açılmamıştır. İşçi Partisi'nin 22 Temmuz 2007 seçiminden önce ilan ettiği Milli Hükümet Bakanlar Kurulu. İddianamede İşçi Partisi'nin 2007 seçimi öncesinde seçimlere katılan bir parti olarak seçmenlere bakanlar kurulu sunması suç olarak görülüyor. İddianame sayfa 1422 ve diğer yerlerde. 10. ayrımın sonu sayfa 129.